Ayrım 19. 7. Göl evine gitmek için otobüse binip Drottningholm semtine ulaşmak ve durakta indikten sonra da orman içindeki patikada bir süre yürümek gerekiyordu. D, R, O, T, T, N, I, N, G, H, O, L, M. Durak görkemli Drottningholm sarayının tam yanındaydı. İsveç'in demokratik geleneklerine uygun olarak sarayın bahçesi halka açıktı ve yazın uçsuz bucaksız çim bahçeler üzerinde küçük çocuklarını göbeklerinde hoplatan, güneşlenen, rengarenk uçurtmalar uçuran, GB ya da iglo dondurmaları yiyen binlerce insan görülürdü. Ama toplantının yapılacağı o aralık gecesi kimseler yoktu. Günde birkaç saat puslu bir aydınlık sunan, onun dışında sürekli karanlık ve soğuk olan hava, herkesi camlarına Noel süsleri yapıştırılmış, mum biçiminde lambalarla aydınlatılmış evlerindeki Maisik Hemkvellere, yani huzurlu ev akşamlarına zorluyordu. M, Y, S, I, G, A, H, E, M, K, V, noktalı A, L, L. O gece Drottningholm'ün buz tutmuş caddelerinden ve kar altındaki ormanlarından koyu gölgeler geçti. Gocuklarına sıkı sıkı sarılmışlardı. Neredeyse dizlerine kadar gelen kara bata çıka ilerliyorlardı. Göl evindeki toplantıya gelen politik mültecilerdi bunlar. Ev sahibi Kristina'nın huzursuz bakışları altında salonda toplandıklarında Adil herkesin gelmiş olduğunu gördü. Dün geceki toplantıya da katılan Necla, Bülent, Nihat dışında Uruguay Tupamaro'larından Juan Perez, Faslı İbrahim, Japon Yoriko, İranlı Rıza, İspanyol Garcia gelmişlerdi. Rıza yakında evleneceği Nermin'i de almıştı yanına. Evde yaşayan Clara zaten oradaydı ama bu toplantıyı Göran'dan saklamışlardı. Onun İsveçli mantığının bu olayda bir yeri yoktu. Duysaydı da engel olmaya çalışırdı. Dünyanın değişik köşelerinden kuzeye fırlatılmış olan bu kişilerin ortak dili İsveççeydi. Hepsi zorunlu bir kurs döneminden geçirildiği için kendilerine özgü şiveleri korusalar da bu dili iyi konuşurlardı. Garcia iki şişe Rioja şarabı getirmişti. Rıza da bir şişe kırmızı Egri, evde bir şişe Sidi Brahim vardı. Adil bir de Almanya'dan gelen bir arkadaşlarından kalan yarım şişe vodkayı çıkarınca herkese içecek bir şeyler bulmuş oldular. İsveç'te içki bulmak çok zor olduğu için epey zengin bir sofra sayılırdı bu. Devlet içkiyi serbest bırakmıyor, sistem Bolaget denilen kendi mağazalarında akıl almayacak kadar yüksek fiyatlara satıyor ve böylece kuzeyin içki alışkanlığına karşı mücadele ediyordu. Mücevher gibiydi içki şişeleri. Ayrıca şehirde pek az bulunan sistem Bolaget'ler devlet dairesi olduğu için saat 5'te kapanıyor, hafta sonunda da hiç açılmıyordu. Bu mağazalardan 18 yaşından küçükler alışveriş edemiyor, ayrıca görevli memur tipini beğenmediği kişiye içki satmıyordu. Bu yüzden masanın üstündeki Egri, Sidi Brahim, Rioja şişeleri ve Zubrovska vodkası altın değerindeydi. Bülent mültecilerin kolonya içtiğine bile tanık olmuştu. Canları korkunç derecede içki isteyen mülteciler kolonyayı biraz ısıtarak esansından kurtulacaklarını düşünmüşler, daha sonra buzlukta soğuttukları kolonyayı içmişler ve 3 gün boyunca tuvalete gidip geldikçe mis gibi limon kokar olmuşlardı. İçkiler dağıtıldıktan sonra Adil kısa bir konuşmayla durumu açıkladı. Türkiye'nin en zalim yöneticilerinden işçi sınıfı düşmanı bir bakan Stockholm'de hastanedeydi ve kendileri ölen ve sakat kalan arkadaşları adına onu cezalandırmayı düşünmüşlerdi. Şimdi de internasyonalist bakış açılarına uygun olarak konuyu kendilerine duyuruyordu. Dünyanın neresinde olursa olsun yerel bir oligark dünya işçi sınıfının düşmanı demekti. Adil konuşmasını bitirdikten sonra derin ve uzun bir sessizlik oldu. Herkes elindeki kadehten içkisini yudumluyor ve düşünüyordu. Adamın kimliği hakkında soru sormayı gereksiz buldukları belliydi. Çünkü hepsi de kendi ülkelerinde bu tipleri çok iyi tanıyorlar ve neye benzediklerini biliyorlardı. Haber onları kendi özel diktatörlerine, kan, ter, kaktüs çiçeği ve barut günlerine geri götürmüştü. Hiç beklemedikleri bir şeydi bu. İsveç yaşamında bu heyecana hazır değillerdi. Işıkları iyice azaltılmış salonda yanan mumlar hepsinin yüz çizgilerini derinleştiriyor ve Latin Amerika'dan Japonya'ya uzanan bir yüzler galerisi oluşturuyordu. O sessizlikte şaraplarını ve vodkalarını yudumlarken camlara yaslanan kış beyazlığını unuttular. Göl evinde o gece mülteciler için zor ve uzun geçti. Kar fırtınası yolları tıkadığı ve ertesi gün tatil olduğu için hepsi orada uyumaya karar vermişlerdi. Yaşlı adamla ilgili karar Garcia'nın önerisiyle pazar sabahına ertelenmişti. Çünkü Adil'in konuşması havada kalmış, kimse bu konuda ağzını açıp da tek kelime etmemişti. Evin boş odalarını paylaştılar. Rıza başını göğsüne koymuş olan Nermin'in fil dişi beyazlığına sarılmış yatarken düzensiz soluklarından onun da uyumadığını tahmin ediyordu. Ama seslenip de bu uyumu bozmaya hiç niyeti yoktu. İşte böyle bir geceydi bu. Ne kadar az konuşulursa o kadar iyiydi. Dışarıdaki kar fırtınasının iyice azıttığını, iki başlı dev bir masal köpeği gibi uluduğunu duyuyordu. Ev soğumaya başlamıştı. Gelecek hafta annesiyle babası ilk kez geleceklerdi İsveç'e. Daha önce izin alamamışlardı. Onlara Nermin'i tanıtacaktı. Annesinin böyle bir gelinden hoşlanacağını seziyordu. Ne de olsa İran terbiyesi ile Türk terbiyesi bazı noktalarda birbirine benziyor, ikisi de doğunun gizemli insana hürmet geleneğini sürdürüyordu. Onca eyleme girmiş çıkmış, Nermin'de bile böyleydi bu. Bujnurt köyünde geçen çocukluğunda böyle bir şeyi hayal bile edemezdi Rıza. Juan Perez, Uruguay'da çamaşır kazanlarından buharlar yükselen bir avludaydı şimdi. Annesi para kazanmak için başkalarının çamaşırını yıkıyordu. Kirli kirli kokardı bu çamaşırlar. Annesinin de temizlemek için canı çıkar, ellerine kan otururdu. Bazen de zengin evlerine giderdi. Babası bir lokantada garsonluk yapıyordu. Okul eve 3 kilometre uzaklıktaydı. Yaz ve kış her sabah o 3 kilometreyi yürüyerek gidiyordu okuluna Juan. Ta ki aile onu Montevideo'daki amcasının yanına gönderene kadar. Stockholm'de her sabah 7'de tornacılık okuluna gidiyor, öğleden sonra 3'te lokantada bulaşık yıkamaya başlıyordu. Gece 12'ye kadar sürüyordu bu iş. Ama bazı günler çalışma saatleri değişiyor, bulaşık işi öğleye kayıyordu. Pestil gibi eve dönüyor ve her gece aksatmadığı bir tören olarak yer basını içiyordu. Bardağın içine koyduğu otlar, üstüne döktüğü sıcak su ve otların dibine uzanan metal bir çubukla içkiyi yudumlaması artık sevgili Latin Amerikası ile arasındaki tek bağdı. Stockholm gecesine yumuşacık yağan kar, çıkan rüzgarla birlikte tipiye dönüşmüştü. Göl evinin camlarına kar savruluyor ve ormandan uğultular, inlemeler geliyordu. Hiç içki içmeyen Yoriko, fırtına sesinden ve evin içine gömüldüğü sessizlikten korkuyor ama zaman zaman mum alevine dalıp gidiyordu. Çocukluğunun mum alevleri ve onların duvarda yarattığı ejderha gölgeleri. Yoriko, eylem dolu yıllardan ve tutuklanıp serbest bırakılmasından sonra çareyi ülkeden kaçmakta bulmuştu. Ne var ki genç kız burada da saklanmak zorundaydı. Çünkü Avrupa, Japonya'yı demokratik bir ülke olarak kabul ediyor, yüksek bir refah düzeyine sahip bu ülkeden gelen politik iltica taleplerini geri çeviriyordu. Bunda ekonomik ilişkilerin de payının bulunduğu açıktı. Yoriko İsveç'e kapağı attığında çok umutluydu. Sosyal demokrat yönetimin daha anlayışlı olacağını umuyordu. Ama burada hiç beklemediği koşullarla karşılaşmıştı. Halk yüksek bir yaşam düzeyine gelmişti. Yabancılara ve onların sorunlarına kimsenin aldırdığı yoktu. Ayrıca Japonya hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Yoriko'nun İsveç günleri kaçak olarak büroları temizlemek ve saklanmakla geçiyordu. Yalnızdı. Yapayalnız. Nasıl olduysa bu akşamki toplantıya çağırmışlardı. Ama burada bile onu görmüyorlar, yokmuş gibi davranıyorlardı. Yarından itibaren yine telefonu hiç çalmayacaktı. Sarı boyalı ahşap göl evinde herkese bir oda bulunmuştu. Ama İspanyol Garcia ile Faslı İbrahim açıkta kalmış, bu yüzden salondaki iki divana kıvrılıvermişlerdi. Bordo kadife eski divan Garcia'nın boyundan kısa olduğu için dizlerini bükmek zorundaydı ve bir süre sonra bu iş kendisine acı vermeye başladı. Köşede bir gece lambası yanıyordu ama camlara vuran kar beyazlığı sanki daha çok aydınlatıyordu salonu. Bu evde tartışılanları geride bırakarak bir an önce uzaklaşmak istiyordu oradan. Bu intikam oyunları, cezalandırmalar, şiddet eylemleri yanlış geçmişlerinin bir parçasıydı. İstemeden, düşünmeden sürüklendikleri bir oyunun devamıydı sanki. Bunca yıl sonra yeni yetme çocuklar gibi aynı tartışmalara sürüklenmek istemiyordu. Türk bakanı öldüreceksin de ne olacaktı? Garcia diğer mültecilerin tersine İsveç'i çok severdi. Belki bunda 2 yıldır evli olduğu ve kendisine mucize gibi sarışın bir bebek veren sevgili karısı Ejan'ın da etkisi vardı. Ama o buradaki yaşamından da mutluydu. İsveç'in büyük fedakarlık yaptığını dünyanın dört bir köşesinden canını bu ülkeye atmış, kendisi gibi mültecilere kucak açtığını düşünüyor, içten içe minnet duyuyordu. Hükümet her mülteciye maaş bağlamış, evinin kirasını vermiş, dil kurslarına yollamış, ev döşemesi için kredi sağlamış, hatta ilk geldiklerinde tepeden tırnağa giyinmeleri için onları anlaşmalı mağazalara yollamıştı. Diğer mülteciler gibi Garcia da pub'ın katlarında dolaşarak tepeden tırnağa giyinmiş ve iç çamaşırlarından sırtındaki paltoya kadar yenilenmişti. Şimdi de yine devletin verdiği azımsanmayacak bursla üniversitede okuyordu. Bu mültecilerin hepsi kendi ülkelerinde, kendi devletlerinden dayak yemişler, burada ise el üstünde tutulmuşlardı ve durmadan İsveç'e sövüyorlardı. Garcia bunu anlamamakla kalmıyor, ayrıca nankörlüklerinden dolayı arkadaşlarına kızıyordu. Şimdi de bu eylem fikrini ortaya atmışlardı işte. Saçma sapan, amaçsız bir şey. Zaten ölecek olan yaşlı bir adamı 3 gün önce öldürme eylemi. Garcia bir an önce sabah olmasını bekliyor ve buradan gidip mültecilerle ilişkilerini de giderek azaltmaktan başka bir şey istemiyordu. Bu hayalcilerle uğraşamazdı artık. Bir türlü büyümüyorlardı.